bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Türkiye ekonomisinde krizler. 1929-2001. Ekonomi politik açısından bir irdeleme. Gülten Kazgan. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. 1. baskı Eylül 2005. Bu kitap 324 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 25 Mart 2008. Okuyan Orhan Güler. Türkiye ekonomisinde krizler, Cumhuriyet'in kurulduğu yıllardan başlayarak günümüze kadar uzanan, ekonomide derin izler yaratan, kimi kısa sürede atlatılan, kimi ise yapısal değişimlerle birlikte geride değişik ekonomik miraslar bırakan bir sarmal izler. Profesör Doktor Gülten Kazgan bu değerli çalışmasında Cumhuriyet döneminin tüm krizlerini incelerken özellikle yaşanan dört büyük krizi 1929, 1958, 1978, 1998 ele alarak krizleri tetikleyen küresel ve yerel olayların yarattığı ortamı tüm boyutlarıyla ortaya koyup doğru sonuçlara ulaşmaktadır. Bunu yaparken modelleştirme kaygısı gütmeyen Kazgan, başlangıçta köy tarım ağırlıklı yapıdan kent sanayi, hizmet ağırlıklı yapıya geçen Türkiye ekonomisinde krizlerin seyrini siyasal iktidarların izlediği sosyoekonomik politikalar ile bunların yarattığı sonuçları incelerken aralarındaki farklılıkları da değinmektedir. Kazgan, bu yapıtında özellikle dışarıdan Türkiye ekonomisine yansıyan olumsuz etkilerin arttığına dikkat çekerek bu konuda kamu politikalarında gözlenen sınırlamaların büyümeyi de olumsuz etkilediğini belirtmektedir. Özellikle ülkemizde yaşanan son dönem krizlerin bize yansıma biçiminin bir tür domino kuramı sonucu olduğunu da vurgulamaktadır. Gülten Kazgan. İstanbul'da doğan Gülten Kazgan, Amerikan Kız Koleji'nde orta öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede doktorasını verip Rockefeller bursu ile Chicago Üniversitesi'ne gitti. Orada T.W. Schultz ile 2 yıl birlikte çalıştı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine dönüp doçent olan Kazgan, tarım ekonomisi alanında uzmanlaştı. Bu dönemdeki çalışmalarından yararlanarak Tarım ve Gelişme adlı kitabını yazdı. Aynı yıllarda Ford Foundation bursu ile Swimez'de Roma 2 yaz ve İSEA'da Paris 1 yıl çalıştı. Profesörlüğünü İstanbul Üniversitesi'nden alan Kazgan'ın İktisadi Düşünce, Ortak Pazar ve Türkiye, Tarım ve Gelişme, Ekonomide Dışa Açık Büyüme, Tanzimat'tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi, Küreselleşme ve Ulus Devlet gibi kitapları ile çok sayıda makale ve araştırmaları, ayrıca Dünden Bugüne Türkiye ve Rusya, Politik, Ekonomik ve Kültürel İlişkiler, Derleyenler, Gülten Kazgan, N. Ulchenko, Kuştepe Araştırması, Derleyenler, Gülten Kazgan ve Kuştepe Gençlik Araştırması, Derleyen Gülten Kazgan, araştırma ve derlemeleri bulunmaktadır. Kazgan 1988'de Ekonomik Panorama dergisi okurları tarafından kendi dalında yılın en başarılı iktisatçısı, 1998'de Aydınlanmanın Kadınları Ödülü'nün verildiği 7 bilim kadınından biri, 2000 yılında Finans Dünyası dergisinin okurları tarafından yılın akademisyeni seçilmiştir. 1994'te Altın Kitaplar Yayın Evi tarafından verilen Altın Kitap Ödülü, Tanzimat'tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi başlıklı kitabı ile de 2002 yılında Sedat Simavi Vakfı Sosyal Bilimler Ödülü'nü almıştır. 1994'te İstanbul Üniversitesi'nden emekli olan Kazgan, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kuruluşuna kurucu vakıf üyesi olarak katıldı. Halen aynı üniversitede kurucu vakıf yönetim kurulu üyesi ve toplum, ekonomi, siyaset, araştırma merkezi TESAR müdürü olarak çalışmaktadır. Kazgan çok sayıda meslek ve araştırma kurumu üyesidir. M. Aruna, dünyamıza hoş geldin diyerek. Haziran 2004. kısaltmalar. AB, Avrupa Birliği. AGÜ, az gelişmiş ülkeler. AP, Adalet Partisi. BDDK, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu. BİS, Uluslararası Ödemeler Bankası. BOP, Büyük Orta Doğu Projesi. CİP, Cari İşlemler Bilançosu. DAC, Uluslararası Kalkınma Yardımı Komitesi. DB, Dünya Bankası. DCM, Dövize Çevrilebilir Mevduat. DIE, Devlet İstatistik Enstitüsü. DM, Alman Markı. DP, Demokrat Parti. DPT, Devlet Planlama Teşkilatı. DTH, Dış Ticaret Hatleri. DTÖ, Dünya Ticaret Örgütü. EBK, Et Balık Kurumu. FBE, Finansal Baskı Endeksi. FF, Fransız Frangı. GATT, Genel Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Anlaşması. GOÜ, Gelişmekte Olan Ülke, Ülkeler. GSMH, Gayri Safi Milli Hasıla. GSYİH, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. IDA, Uluslararası Kalkınma Kurumu. IFC, Uluslararası Finansman Kurumu. IIF, Uluslararası Finans Enstitüsü. IMF, Uluslararası Para Fonu. IMKB, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası. KB, kişi başına. KG, kilogram. KİT, kamu iktisadi teşekkülü. KM, kilometre. KOBİ, küçük orta boy işletmeler. KŞ, kuruş. LIBOR, Londra Bankalar Arası Faiz Hattı. OGÜ, orta gelirli ülkeler. OEEC, Avrupa Ekonomik İşbirliği. OPEC, petrol ihraç eden ülkeler örgütü. SAGP, satın alma gücü paritesi. SEK, süt endüstri kurumu. SF, İsviçre frangı. SSCB, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. STÖ, sivil toplum örgütü. TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. TEFE, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi. TL, Türk Lirası. TMO, Toprak Mahsulleri Ofisi. TMSF, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu. TSKB, Tarım Satış Kooperatifleri Birliği. TÜFE, Tüketici Fiyatları Endeksi. ÜFE, Üretici Fiyatları Endeksi. ZE, Zincirleme Endeks. Ön Söz. Türkiye, Cumhuriyet kurulduğundan bu yana çok sayıda küçüklü büyüklü kriz yaşadı. Bazıları büyük dünya bunalımları ile iç içe geçti, uzun süreli oldu, ekonomide derin izler bıraktı, göreli kalıcı yapısal değişmeler ve ekonomi politikası dönüşümlerine koşut gelişti. Öyle ki kriz öncesi ve sonrası Türkiye önemli, derin farklılıklar gösterir oldu. Bazı krizler ise kısa sürede atlatıldı. Belirtilen değişimler ve dönüşümler gözlenmedi. Bu kitapta bütün krizleri kuş bakışı inceleyen bir girişten sonra küresel ve tarihsel boyutlarıyla Türkiye'nin yaşadığı 4 büyük ve etkili kriz 1929, 1958, 1978, 1998 incelenmektedir. Bu 4 krizin ilk 3'ünde dış borçların ödenme sorunlarıyla karşılaşılmış moratoryum ilanı, sonuncusu moratoryum ilan etmeden özel destekle aşılmıştır. Krizi izleyen bunalımlı yılların sayısı 2 veya daha fazladır. En az 1 yıl gayri safi milli hasılada mutlak düşüş yaşanmıştır. Hepsinde önceleyen ve veya izleyen büyük küresel ve veya yerel olaylar, olgular bulunmaktadır. Hepsinin ekonomik yapıda ve ekonomi politikalarında yol açtığı büyük yapısal değişimler, dönüşümler bulunmaktadır. Bu benzerliklerine rağmen söz konusu 4 krizin geride bıraktığı miras birbirinden çok farklıdır. Aşılması yolunda uygulanan politikalar açısından ilk iki kriz ile son ikisinin birbirinin tam tersi yönde olduğu görülür. Son kısımda ayrıca günümüzde krizlere ilişkin riziko ve tehdit yaratan koşullar incelenmektedir. Krizleri incelerken modelleştirme amacı güdülmedi. Çünkü her biri iyice özgün, küresel ve yerel ya da kurumsal ve tarihsel olaylar, olgular içinde yaşandı. İktisat yazınına önemli katkıları olan J.R. Hicks, kapitalizmin yaşadığı konjonktür dalgalarının kuramını geliştirip bir model üretmeye çalışanlar arasında yer aldı. A Contribution on the Theory of the Trade Cycle. Ancak sonra bu yaklaşımını sınırlı buldu. Nedeni modelin tarihsel yaklaşımdan yoksun olmasıydı. Oysa krizler tarihsel boyutlarıyla iç içe geçiyorlardı. Konjonktür dalgalarında reel ve parasal etkenler. Bu kitapta krizler işte yerel ve küresel öğelerin tarihsel boyutlarıyla incelenmiştir. Kuramsal modelleştirme girişimi yoktur. Ancak giriş bölümünde krizlerin ortak noktaları saptanmaya çalışılmıştır. Kitapta krizi tetikleyen ve izleyen bunalımda rol oynayan yerel ve küresel etkenler, geride kalan ekonomik miras sadece söz konusu dört büyük kriz değil, Cumhuriyet tarihinde yaşanan bütün krizler için girişte, birinci bölüm, karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Hangi etkenin hangi krizde daha etkili olduğu, içsel ve dışsal etkenler ayrı ayrı irdelenmek yoluyla incelenmiş, geride kalan miras değerlendirilmeye çalışılmıştır. Giriş bölümünü her biri 3 bölümden oluşan 3 kısım izlemektedir. Bu kısımları birbirinden ayıran krizlerin özellikleri yanında tarihsel zaman boyutudur. Türkiye, başlangıçtaki köy tarım ağırlıklı yapıdan kent sanayi hizmet ağırlıklı sosyoekonomik yapıya geçerken, krizlerin seyri, izlenen politikalar ve yarattığı sonuçlarda önemli farklılıklar gözlenmektedir. Ayrıca Türkiye'nin köklü değişim ve dönüşüm yaşadığı bu tarih evresinde dış dünyada da krizleri ve bunları izleyen bunalımları ya da politikaları etkileyen değişimler, dönüşümler ortaya çıkmış bulunuyor. Birinci kısımın 3 bölümü tarım, köy ağırlıklı ekonomide krizi etkileyen özgün öğeleri irdeledikten ikinci bölüm sonra izleyen iki bölümde önce 1929, onu izleyerek de 1958 krizi küresel ve tarihsel boyutlarıyla incelenmiştir. 1929 krizini izleyen 1930'lu yıllar, dünya sermaye piyasalarının çöktüğü, ekonomilerin dış dünyadan kendisini soyutladığı, kimi ülkelerde otoriter, kimilerinde ise sosyal devletin türediği, dünya tarihinin özgün bir aşamasıdır. Türkiye, kendi 1929 krizini kendi koşullarıyla yaşarken köklü dönüşümleri de gerçekleştirebilmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasının iki kutuplu, ABD ve SSCB merkezli dünyası ise yeni türeyenlerle birlikte çok sayıda gelişmekte olan ülkenin var olan iki blok arasında paylaşımı çekişmeleriyle tanımlanır. Bu süreçte cazibe merkezi olmak için söz konusu ülkelerin her iki blok tarafından gelişmesinin hedeflendiği bir yeni evredir. 1958 krizini Türkiye bu özgün ortamda yaşamıştır. İkinci kısım kapitalizm, başta ABD, kendisi bunalım yaşarken patlayan birinci ve ikinci petrol krizlerinin petrol ithalatçısı bütün GOÜ'yü içine düşürdüğü derin bunalım dönemiyle ilgilidir. Bununla örtüşen Türkiye'nin krizi ve izleyen şiddetli bunalım 3 bölümde ele alınmıştır. Üçüncü kısım bu kez tek kutuplu ABD egemenliğindeki küreselleşme dünyasında yaşanan Asya 1997-1999 ve Rusya ile birlikte Türkiye'ye yansıyan 1998 çift dipli krizleri 1999-2001 incelemektedir. 1990'lar sonrasında Türkiye önemli ölçüde sanayileşmiş, özelleşmiş ve kentleşmiş, piyasa ekonomisinin bütün kurumlarının işler olduğu fakat finansal ve yapısal zaaflarla yüklü bir ekonomiye sahiptir artık. GOÜ'nün peş peşe finansal krizler yaşadığı bu ortamda Türkiye'nin yaşadığı en büyük kriz yine 3 bölüm çerçevesinde ele alınmıştır. Günümüzde kriz tehdidi yaratan yerel ve küresel olaylar 3. kısmın son bölümünde 10. bölüm yer almaktadır. Kitabın giriş bölümü ve ilk iki kısımda daha önce yayınlanan makalelerimiz ve araştırmalarımız kadar tekrar yayınlamadığımız ekonomide dışa açık büyüme ve yeni ekonomik düzende Türkiye'nin yeri son baskıları sırasıyla 1988 ve 1995 kitaplarımızın ilgili bölümlerinden yararlandık. Ancak kullandığımız daha önce basılmış bu kaynakların tümü yeniden elden geçirilmiş ve kitap bütünlüğü için uyumlaştırılmıştır. Bu kaynaklara birçok paragraf ya da bölüm eklenmesi ya da çıkarılması ya da yeniden yazılması gerekmiştir. Bazı bölümler çok sayıda makalenin birleştirilmesinin ürünüdür. Kitabın 3. kısmındaki 3 bölüm, 8, 9 ve 10. bölümler yeni yazılmıştır. Kitabın oluşturulması yolunda katkı yapan kurumlara ve kişilere burada teşekkürlerimizi bildirmek isterim. Giriş 1. bölüm Türkiye İş Bankası mali desteğiyle Demokrasi ve Gençlik Vakfı'nın düzenlediği Uluslararası Atatürk ve Çağdaş Toplum Sempozyumuna DGEV Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Eylül 2002 verdiğimiz tebliğidir ve söz konusu başlıklı kitapta yayınlanmıştır. Kendilerine söz konusu tebliğimi yayınlamaya izin verdikleri için teşekkür borçluyum. Ancak tebliği baştan aşağı değiştirilerek kitaba alınmıştır. Kitabı yayınlayan İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayın Evi'ne ve Fahri Aral'a, dizgiyi yapan, grafiklerin bir kısmını çizen ve bazı bölümleri tekrar tekrar yazan İknur Toygar'a ve diğer bazı grafikleri çizen Tuğba Kale Korkmaz'a, kitabı sayfalayarak basılı hale getiren Maraton Dizgi Evi'ne burada teşekkürlerimi sunarım. Kitabın hatalarıyla ve sevaplarıyla bütün sorumluluğu bana aittir. Gülten Kazgan, Kuştepe 2004. Giriş 1929'dan 2001'e Türkiye ekonomisinde krizler. Nedenleri ve sonuçları üzerine bir inceleme. 1. Yaşanan krizlere genel bir bakış. Bu incelemeleri 2. Dünya Savaşı yıllarında özellikle 1941-1946 arası yaşanan ekonomide daralma yılları dahil değildir. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana geçen 80 küsur yıllık sürede tanık olunan 4 çok ciddi 1929-32, 1958-61, 1978-83, 1998-2001 ekonomiyi derinden sarsan ve büyük ekonomi politikası dönüşümlerine yol açan krizlerin ve durgunluğun yanında göreli daha kısa süreli ve etkileri daha sınırlı sarsıntılar ya da krizler de 1969-1970, 1988-1989, 1991 ve 1994 yaşandı. Şiddetli ve göreli, daha hafif krizlerin kapsadığı yılların toplamı Cumhuriyet tarihinin neredeyse 1/5'ine varmaktadır. Oysa serbestleşme, küreselleşme sürecini yaşadığımız son 23 yılın 1980-2003 yaklaşık yarısı kriz yıllarıdır. Bu tablo Türkiye'deki genç kuşakların ömrünü krizin yarattığı ekonomik, sosyal, siyasal sorunlarla hepsinden öte 1978 kriziyle başlayan süreçte özellikle 1990 sonrasında işsizlik tehdidiyle geçirdiğini gösterir. Ders kitaplarında şiarı bağımsızlık olan Cumhuriyet felsefesini okurken gençlerin gerçekte IMF ve Dünya Bankası dayatmalarıyla ekonomi ve sosyal politikaları belirlenen bir ülkede yaşadığına tanık olmalarıysa karşılaştıkları en çarpıcı çelişkilerden biridir. Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı kadar siyasal bağımsızlığını da kısıtlayan, çoğunluk için ülkede yaşamayı, iş yapmayı güçleştiren en önemli sorunların krizlerle bağlantılı olduğu bir gerçektir. Özellikle tek kutuplu dünya ortamına geçildiği 1990 sonrası yıllarda, hatta SSCB'den kaynaklandığı varsayılan tehdidin önemsizleştiği 1980'li yıllardan itibaren Batı dünyasının başta ABD olağan koşullarda kabul ettiremediği politikaları krizlerin getirdiği ortamda Türkiye'nin kredi ihtiyacını karşılamanın bedeli olarak kabul ettirdiği de bir diğer gerçektir. Bu bölümde önce ekonomik krizlerin dış dünya boyutlarıyla iç etkenlerle bağlantılarını ve iç dış etkenlerin göreli payını irdeleyeceğiz. Sonra da krizlerin yarattığı sonuçların kalıcı niteliklerini özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde IMF ve DB'nin bu sonuçları ne yönde etkilediğini inceleyeceğiz. 2. Krizlerde dünya olaylarının rolü. 1. Dış etkenlerin niteliği ve intikal yolları. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde Türkiye'nin yaşadığı krizlerin zaman boyutu şaşırtıcı bir düzen gösterir. Ülke her 10 yıllık bir dönemin sonuna doğru 10 yılın 7. ile 9. yılı arası şiddetli ya da hafif bir kriz yaşamıştır. 20 yılda bir, 8. yılda başlayan krizler 1958, 1978, 1998 olağanüstü şiddette ve uzunlukta olmuş. Özellikle 1978 ile başlayan dönemde Türkiye'ye izlenecek politikalarda özgürlük kaybı bağlamında çok pahalıya gelmiştir. Bu 20 yıllık aralığı aşan 1929 krizinin tıpkı 1978 ve 1998 krizleri gibi küresel boyutu olduğu belirtilmelidir. Krizlerin 10 yıllık devresel niteliği konjonktür dalgalanmaları yazınında Yuglar dalgaları diye bilinen ve olgun kapitalist ekonomilerin dalgalı büyümelerini saptayan ekonomi kuramını anımsatmaktadır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler, GOE, kendileri sermaye karlılığına bağlı devresel dalgaları kendi içsel dinamikleriyle yaratmadıklarına göre bunların dünya bağlantılı olmaları beklenebilir bir olgudur. Ek 1'deki tablonun iz düşümünde yaşanan Türkiye'nin krizleri nitekim bunların hiç küçümsenemeyecek uluslararası boyutları olduğunu ortaya koymaktadır. Dünya ekonomisinde istikrarsızlığın çok arttığı 1970'li yıllar savaş sonrası çalkantıların sadece ilk adımıdır. İzleyen serbestleşme süreci ise adım adım çalkantıların doruğa tırmandığı yıllardır. Ekonominin serbestleşme ve dış dünya ile bütünleşme derecesi yükseldikçe hükümetin elinde piyasaya müdahale araçlarının sayısı azaldığı gibi elde kalan politik aletlerin de etkinliği azalır. Dünya ekonomisindeki genişleme ya da istikrarsızlık ve durgunluk durumlarını ülke aynen yaşamaya başlar. Bakınız 10. bölüm. Bundan ötürü Türkiye'de dışa açıklığın başta dış dayatmalar ve kurumsal bağlantılarla doruğa çıktığı 1990'lı yılların dünyadan yansıyan istikrarsızlaştırıcı öğelerin çok güçlenmesiyle çakışması olağandır. Bu olguya bulunduğu coğrafi bölgenin sorunlu petrol haritası eklenmelidir. Tabii bunları şiddetlendiren iç öğelerin de daima sahnede bulunduğu belirtilmelidir. Aşağıda kısaca dünyadaki kriz yapıcı öğelerin Türkiye'ye intikal kanalları ve bunların zamanla değişen önemlerine değinilecektir. İyi 1. Dış ticaret aktlerinde DTH şiddetli aleye dönüşler. Bu iki bağlamda ekonomiyi çok olumsuz etkileyen süreçler yaratmıştır. Birincisi, gayri safi milli hasılanın önce yarısı, ihracatının ise %80'inden fazlasının tarım kaynaklı olduğu ekonomik yapının sırasıyla 1960'lı ve 1970'li yılların sonuna kadar sürmesidir. Bu yapı dünya tarım fiyatlarının çöküşünü ekonomide çöküşle örtüştürmüştür. 1929 Büyük Dünya Bunalımı'nın Türkiye'ye intikalinde Kore Savaşı sonrası 1954'ü izleyen ve 1958-61 krizine ve durgunluğa götüren yolda ve 1978-83 dönemindeki ihracatı artırma güçlükleriyle iç içe geçen krizde tarım ürünleri dış ticaret hatlarındaki şiddetli aleye dönüş başat rol oynamıştır. Gayri safi milli hasıla ve ihracat gelirindeki payının giderek azaldığı izleyen yıllarda tarım bu bağlamda kriz yaratıcı bir öğe olmaktan çıkmıştır. İlk dönemde yıllık verim değişmelerine bağlı tarım üretimi çöküşlerinin de krizlerde etkili olduğu belirtilmelidir. İkincisi, petrol fiyatlarındaki şiddetli fırlamalardır. 1974 petrol krizi ile başlamış, 1979-80 ikinci petrol krizi ile 1990-91 Irak ambargosu ve Körfez Savaşı ile sürmüş, 1990-2000'de ve 11 Eylül 2001 sonrasında da ani fırlamalar yinelenmiştir. Her 3 dönem Türkiye'nin krizleriyle çakışmaktadır. ABD'nin petrol bölgelerinde egemenlik kurmak için müdahaleleri sürdükçe önümüzdeki yıllarda petrol fiyatı artışları DTH'yi aleye döndürerek kriz ortamını yine ateşleyebilir. DTH'deki şiddetli aleye dönüş bir yandan cari işlemler bilançosu açıklarını büyüterek bir yandan yurt dışına gelir transferi yaratarak bir yandan giren sıcak paranın riskosunu artırarak kriz durgunluk sürecini etkilemektedir. İyi 2. İhraç mallarına rakip mallar satan ya da başlıca ihracat pazarlarımız olan ülke paralarının devalüasyonu. Bu etkinin önemi ekonominin göreceli dışa kapalı olduğu 1980 öncesi yıllarda sınırlıdır. Fakat dış ticaret bölü gayri safi milli hasıla oranının giderek yükseldiği ve imalat sanayi üretiminde ihracatın payı ile iç pazardaki arzda ithalat payının hızla arttığı 1980 sonrasında bu devalüasyonların önemi çok artmıştır. 1992-93'teki bazı Avrupa paralarının ve 1997'deki Asya krizini yaşayan ülke paralarının devalüasyonu rakip mallar satan hem de önemli pazar olan 1998'deki Rusya devalüasyonu ise rakip mal satmayan fakat önemli mal hizmet ihraç pazarı olan ülke devalüasyonlarına örnektir. Bu devalüasyonlar ihracatı düşürürken ithalatı artma eğilimine sokmuş, dolayısıyla cip açığı artışını tetiklemişlerdir. Söz konusu devalüasyonlar Türkiye'deki 1994 ve 1998-99 krizlerini öncelemiş, sermaye kaçışıyla birlikte yüksek oranlı devalüasyona yol açan krizi hazırlamıştır. İ3. Başlıca ihraç pazarlarında konjonktürel durgunluk ve veya aleyhe ayrımcılık. Türkiye'nin başlıca ihracat pazarlarında başta Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri, ABD ve 1992 sonrasında Rusya'da durgunluk ve ekonomik daralma ya da politika gereği yapılan aleyhe bir ayrımcılık, Türkiye'de bir krizi hazırlama ya da hazırlanmış kriz ortamında krizi tetiklemede başat rol oynamaktadır. 1929 krizinde ya da petrol krizlerinde DTH'deki aleyhe dönüşle birlikte ihracat pazarları daraldığında duraklayan ya da gerileyen ihracat gelirinin en yakın etkisi cip açıkları büyürken kısa vadeli borçlanmayı artırması ve veya şiddetli bir devalüasyona hazırlamasıdır. Ya da 1980 öncesinin denetimli döviz piyasası döneminde üretimi düşüren şiddetli ithalat kısıtlamalarına yol açmasıdır. Ancak bazen büyük boylu başlıca bir ihracat pazarının hızla konjonktürel daralması ya da Türkiye aleyhine ayrımcılığı kriz ortamını hazırlamaya yeter. Bunun en iyi örneği 1998 ve 1999'da birbirini izleyen olaylardır. 1997'de patlayan Asya krizinin tetiklediği 1998 Rusya krizi ve rublenin devalüasyonu hem mal hem hizmet, başta giyim eşyası, müteahhitlik, turizm ve taşıma pazarını daraltırken sermaye kaçışına da ivme vermiştir. 1999'un ilk yarısında Abdullah Öcalan'ın yakalanmasını izleyen Alman kamuoyu tepkisiyle turist gelişinin ve ihracat artışının durması ya da 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Avrupa'nın örtülü ticari ambargosu, ABD'nin açık askeri ambargosu diğer örneklerdir. Aynı yolda bir diğer etken, Türkiye'nin ortak gümrük tarifesini kabul ederek AB'nin tavizli ticaret yaptığı ülkelere pazarını açarken bu ülkelerin benzer tavizleri Türkiye'yi tanımalarının engellenmesidir. Nitekim 1996-2000 yıllarında bavul ticareti dahil ihracat artışının duraklamasındaki etkenlerden biri de budur. Dolayısıyla 1998'de başlayan duraklamayı izleyerek 1999 ve 2001'de çift dipli olarak yaşanan ve 2002 ortasına dek süren krizi hazırlayan öğelerden biri de budur. Yukarıdaki etkenlere başlıca dünya paralarının karşılıklı değer değişmelerinin etkileri de eklenebilir. Temel dünya paraları arasındaki değer değişimleri borç faturasında etkili oldukları gibi cari işlemler bilançosu açıklarını da etkileyebiliyor. Ancak bu etkiyi ölçme güçlüğü dolayısıyla burada değil, ilgili bölümlerde ele aldık. İ4. Küresel veya bölgesel reel faizlerde hızlı yükseliş. Bunun en tipik örneği dünya pazarında reel faizlerin daha önce çok düşük hatta negatif iken 1979-1980'den sonra çok yüksek reel pozitif düzeylere ABD'deki sıkı para politikasını izleyerek fırlamasıdır. Bölgesel örnek ise 1991 Körfez Savaşı ya da 1998 Rusya krizi ile birlikte artan bölge rizikosunu fırlattığı faizlerdir. Borçlanarak yaşayan devlet ve özel kesim için bu artışlara TL devalüasyonu da eklendiğinde faiz yükünün TL üzerinden boyutu krizi tetikleyebilir düzeye gelebilmektedir. 2. Kısa vadeli sermayenin kaçışı. İ1. Yukarıdaki olaylar cari işlemler bilançosu açıklarını hem gayri safi milli hasılaya oranla ve mutlak anlamda büyüterek hem kısa vadeli borçların uzun orta vadeli borç taksit ve faizleriyle birlikte döviz rezervlerinin oranını yükselterek devalüasyon beklentisi yaratır. Reel faiz artışlarının finansman maliyetini artırması buna eklenir. Bu da dış ve iç finans kurumlarının genelde mali sermayenin rizikolarını artırır. Sadece ekonomik değil, grevler gibi toplumsal ya da hükümetin düşmesi gibi siyasal olaylar da sermayenin rizikosunu artırır. Risk artışını izleyerek bunlar çeşitli tepkiler gösterebilirler. ya büyük çapta kredileri geri çekmek isteyebilirler ve veya kısa vadeli kredileri yenileyip rollover taze kredi vermek istemezler ya da faizleri yükseltirler. Aynı zamanda spekülatif beklentilerle dövizler ihracatçılarca ve benzeri kişilerce dövizde ya da dışarıda tutulur. Bu öğeler 1985 öncesi krizlerde en önemli tetikleyici oldular. Mali serbestlikle birlikte 1990'dan itibaren sermaye kaçışı kaynakları başta iç piyasada fonların dövize dönüşümü çok büyüdüğü gibi sermayenin küresel çapta kar alternatifleri de çeşitlendi. Dış ve iç sermaye, hisse senetleri, hazine bonları gibi yerli kağıtlardan, iç piyasadaki bütün TL kaynaklı yatırımlardan içeride dövize kaçtığı gibi dış pazarlardaki yatırım alanlarına da kaçabiliyor. İçeride büyük risk artışı olmasa da daha yüksek karlı bir dış pazar ortaya çıktığında yine oraya kaçabiliyor. İncelediğimiz risk artırıcı öğeler, küresel mali piyasalar arasındaki sıkı bağlantılar çerçevesinde sermaye kaçışlarıyla krizi tetiklemede başrolü oynamayı sürdürmektedir. Ancak bu tetiklemenin gerisinde incelediğimiz diğer dış etkenler dizisi vardır. İ2. Sermaye kaçışlarının krizi patlatma etkisi, öncelikle mali piyasalarda TL'nin dış değerinin düşüşü, uluslararası rezerv azalışı ile birlikte para arzının daralması ve faiz haddinin fırlamasını getirir. Buna, hisse senedine borsada yatırılmış fonların çekilip mali plasmanların döviz ve faize, bonolara kayması, bunu izleyerek de borsanın hisse senedi ayağının çöküşe eşlik eder. Dövize spekülatif hücumu durdurmak için bu kez devlet faiz haddini daha da yükseltecek bono satışlarıyla önlemler alır. Dışarıda serbest pazardan kredi alınamaz veya bunların faizleri de artan riziko ile birlikte fırlar. Mali piyasalardaki bu sarsıntılar iç piyasada yarattıkları talep daralması yoluyla hemen reel üretim kesimlerini ve devleti etkisi altına alır. Şirketler iç ve dış borç yükleri oranında faiz haddi ile döviz fiyatı fırlamasından, borsaya açıklıkları ölçüsünde de borsa çöküşünden, ayrıca talep için iç piyasaya bağlılıkları ölçüsünde de bunun daralışından doğru orantılı olarak etkilenirler. Üretimi ve istihdamı daraltırlar. Bankalar, dış borçlulukları, açık pozisyonları oranında devalüasyondan, riskosu artan dış alacakların yükselttikleri faiz haddleri yanında şirketlere verdikleri kredileri geri alamamaktan, İşsizlik artarken tüketim ya da üretim daralırken üretim kredilerinin geri dönmemesinden daralır ya da iflas ederler. Üretim daralışı ve işsizlik bu kaynaktan yeni bir artış yaşar. İlk tur şirket ve banka çöküşlerini, ikinci turda bunlarla bağlantılı olanlar pazarlama, reklam, girdileri üreten şirketler gibi yaşarken üretim tekrar daralır ve işsizlik daha da artar. Satışlar düşerken ticaret kesiminin de kervana katılmasıyla daralma yığımlı bir sürece döner. İç piyasada talep daralışı sürerken bunlara yenileri eklenir. Tabii şirketler ve bankalar sermaye açısından ne kadar güçsüzse çöküş o kadar büyük, izleyen durgunluk o kadar uzun olur. 1990 sonrasında devletin giderek artan ve aşırılaşan borçluluğu genişletici politikalarla, Keynesçi harcama artırıcı önlemlerle, İç talep daralmasına çare üretilmesini de önlemektedir. Bu da izleyen durgunluğun süresini kısaltmaya önemli bir engeldir.